Ayrım 19, Garp Cephesi'nde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque, sayfa 248. Taarruzların biri sırasında bölük komutanımız Berthing vuruldu. Her zaman savaşın en civcivli olduğu yerlere gönderilen üstün bir subaydı. 2 yıldan beri başımızdaydı, hiç yaralanmamıştı. Sonunda başına bir şey gelecekti elbet. Bir çukurun içindeyken düşman tarafından sarılmıştık. Barut kokusuyla birlikte burunlarımıza berbat bir petrol veya gaz kokusu da geliyordu. Derken alev püskürtücü bir araç taşıyan 2 adam göründü. Birinin sırtında teneke, öbürü de elinde ucundan alevler fışkıran hortumu taşıyordu. Bize erişebilecek kadar yakına gelirlerse mahvolduk demektir. Çünkü henüz gerileyebilecek durumda değiliz. Adamların üzerine ateş açtık. Buna rağmen yaklaştıkça yaklaşıyorlar. Durum kötü. Berthing de çukurun içinde bizimle beraberdi. Dışarıda durmadan ateş ediliyor. Çukurun siberinden kaçabilmemizin yolu yok. Bunu bilen Berthing eline bir tüfek alıp sürünerek kıyıya çıktı. Dirseklerinin üstünde doğrulup nişan aldı. Tetiği çekti. Tam o sırada bir kurşun da ona isabet etti. Vurdular onu. Buna rağmen Berthing yerinden kımıldamadan bir kez daha nişan aldı, gene tetiği çekti. Sonra tüfeği elinden bırakarak iyi dedi ve çukurun içine doğru kaydı. Alev püskürtücüyü taşıyanların arkada olanı vuruldu düştü. Hortum öbür adamın elinden kurtuldu. Alevler dört bir yana doğru fışkırıyor. Öndeki adam cayır cayır yandı. Berthing göğsünden yaralı. Az sonra bir mermi parçası çenesini dağıtıp geçti. Aynı mermi parçasının hızı öyle müthiş ki Lair'in kalçasını da paraladı. Lair inleyerek kolunun üzerine yaslanıyor. Öyle bir kanıyor ki elimizden gelen bir şey yok. Boşalan bir tüp gibi birkaç dakika içinde çöküverdi. Okulda matematikte 1. oluşu şimdi onun ne işine yaradı sanki? Aylar geçiyor. 1918 yılının yazı savaşın en kanlı ve en müthiş dönemi oldu. Günler altın yaldızlı, mavili melekler gibi duruyorlar. Bu ölüm kargaşalığının yanı sıra onların güzelliği akıl almaz bir şey. Savaşı kaybetmekte olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bu konuda pek konuştuğumuz yok ama gerilemekteyiz. Bu büyük taarruzdan sonra bir daha hücum edemeyeceğiz. Ne adamımız kaldı ne de cephanemiz. Buna rağmen savaş sürüyor, ölümün arkası gelmiyor. Yıl 1918, mevsimlerden yaz. Şu cimri hayatı şimdiye değin canımız hiç böylesine çekmemişti. Karargahımızın çevresindeki kırları süsleyen al gelincikler, ot saplarının üstündeki parlak böcekler, gündüz serin serin, geceleyin ise ılık çacık olan loş odalarımız, alacakaranlıktaki siyah esrarengiz ağaçlar, yıldızlar, akan sular, rüyalar ve derin uykular. Ah yaşamak, yaşamak, yaşamak. Yıl 1918, mevsimlerden yaz. Gene ateş hattına doğru hareket ettiğimiz an çektiğimiz sessiz acının eşi dünyada görülmemiştir. Mütareke olacağı konusunda çılgın, çıldırtıcı söylentiler dolaşıyor ve yüreğimize sımsıkı yapışıyor. Öyle ki cepheye dönmek her zamankinden zor geliyor. Yıl 1918, mevsimlerden yaz. Ateş altında hayat, bombardımanlar, şimdiye değin hiç böylesine acı, bu denli korkunç gelmemişti. Bembeyaz yüzler toza toprağa bulanıyor ve can çekişen eller gerilerek bir tek düşünceye sarılıyor. Olamaz, olamaz. Şu anda tam savaşın sonu gelmişken ölmek olabilir mi? Yıl 1918, mevsimlerden yaz. Kavrulmuş tarlaların üzerinde bir nefes umut dolaşıyor. Humma ateşi gibi bir sabırsızlık, sonra bir hayal kırıklığı. İşkencenin son kertesi olan bir ölüm korkusu ve anlamsız bir soru. Neden? Neden bir son vermiyorlar artık buna ve son vermek üzere oldukları konusundaki o söylentiler neden çevrede dolaşıp duruyor? O kadar çok uçak var ki ve kendilerine öyle güveniyorlar ki tıpkı tavşan avlar gibi insanın peşine düşüyorlar. Her Alman uçağına karşılık en az 5 tane İngiliz ya da Amerikan uçağı ortaya çıkıyor. Aç sefil her Alman askerine karşılık güçlü besili 5 tane düşman askeri var. Alman ordusunun çıkardığı her tayın ekmeğe karşılık düşmanın 50 kutu et konservesi var. Yenildiğimiz söylenemez. Çünkü asker olarak onlardan daha usta, daha tecrübeliyiz. Gel gör ki dayanılmaz derece üstün olan güçler bizi tam manasıyla eziyor, geri püskürtüyor. Ardımızda yağmurlu günler var. Puslu, kurşuni gökler, kurşuni çamurlu toprak, kurşuni ölüm. Dışarı çıkar çıkmaz yağmur kaputumuzun giysilerimizin içine işlerdi. Ve artık bir türlü kurumak nedir bilmezdik. Taş çatlasa kuruyamazdık. Yüksek çizmeleri olanlar içeriye hemencecik çamur dolmasın diye çizmelerinin üstüne ince kum torbaları bağlarlardı. Tüfeklerimiz, üniformalarımız, her şey çamura batardı. Her şey çamura bulanır, erir, yıvışık bir hal alırdı. Toprak bir tek ıslak, kaygan çamur kütlesi olup çıkardı. Ve sapsarı su birikintilerine ölüler, yaralılar yuvarlanıp battıkça kırmızı kan helezonları bulanık sulara karışırdı. Fırtınalar kamçılardı bizi. Kurşuni ve sarı renklerin kargaşalığı arasından mermi parçalarının tipisi de başlayınca etraf yaralıların o çocuksu bağırışlarıyla inim inim inlerdi. Ve geceleyin paramparça olmuş hayatların sessizliklere doğru bezgin bitik yalvardıkları duyulurdu. Ellerimiz toprak olup çıktı. Vücutlarımız balçık ve gözlerimiz çamurlu birer su birikintisi. Hayatta mıyız değil miyiz unuttuk. Yağmurlardan sonraki sıcak siper olarak kullandığımız mermi çukurlarına bir deniz anası gibi çöktü. Kaygan, ağır, yıvışık. Ve işte yazın bu son günlerinden birinde kat karavana taşırken vuruldu. İkimiz yalnızlık, yarasını sardım. Baldırı parçalanmışa benzer, kemik de kırılmış. Kat azap içinde. En son dakikada diye inliyor. Böyle en sonunda... Sonun ne zaman geleceği belli değil ki diye onu avutmaya çalışıyorum. Kim bilir daha ne kadar sürecek. Sen bu sayede kurtuldun sayılır. Yara çok fazla kanamaya başladı. Sedye bulmaya gideceğim. Ama kat kendi başına bırakılacak durumda değil. Zaten bu yakınlarda bir sağlık istasyonu da yok. Kat fazla ağır olmadığı için onu sırtıma aldım ve ilk yardım istasyonuna doğru yola çıktım. İki kere durup dinlendik. Hareket halindeyken kat çok acı çekiyor. Pek konuşmuyoruz. Soluk soluğayım. Ceketimin yakasını açtım. Ter içindeyim. Yükümün ağırlığından yüzüm şişmiş. Buna rağmen tekrar yola çıkmak istiyorum. Zira bulunduğumuz yer çok tehlikeli. Gidelim mi kat? Çaresiz Paul. Gel öyleyse. Onu kaldırıp sağlam bacağının üstüne bastırıyorum. Kat bir ağaca yaslanıyor. Yaralı bacağını dikkatle kolumun üzerine atıyorum. Kat bir hamle yapıyor. Öbür bacağını da tutup katı sırtıma bindiriyorum. Yürüyüş gitgide güçleşmekte. Çoğu zaman çevremizde mermiler vızıldıyor. Elden geldiğince acele etmeye çalışıyorum. Çünkü katın yarasından şıpır şıpır kanlar damlamakta. Mermilere karşı korunmamızın yolu yok. Daha biz davranıncaya dek her şey olup bitiyor. Dinlenmek için küçük bir mermi çukuruna yattık. Kata mataramdan biraz çay verdim, birer cigara yaktık. Üzgün üzgün, ''Ey kat, yollarımız ayrılıyor artık.'' dedim. Kat bir an sesini çıkarmadan yüzüme baktı. Kat, o kazı nasıl aşırdığımız aklında mı? Sonra ben daha henüz acemiyken, ilk yaralandığım zaman sen beni ateş altından çekmiştin. Ağlamıştım o zaman. Neredeyse 3 yıl olacak kat. Evet der gibilerden başını sallıyor. Yalnızlığın korkusu içime çöküyor. Katı da götürdükleri zaman bir tek arkadaşım kalmayacak. Kat, ne olursa olsun birbirimizi kaybetmeyelim. Sen iyi olana dek belki savaş biter. Acı acı, savaş bitmese de sanki bu bacakla beni bir daha cepheye gönderirler mi diye söyleniyor. Dinlenmekle iyileşir. Oynak yerinde bir şey yok. Belki biraz topallarsın, hepsi bu. Kat, ver bir cigara daha dedi. Kat, belki sonradan birlikte bir iş filan tutarız. İçim paralanıyor, olabilir mi bu? Kat, can dostum kat. O hafifçe kamburlaşmış omuzu, o cılız ince bıyığı ile kat. Dünyada herkesten iyi tanıdığım, şu savaş yıllarını paylaşmış olduğum kat. Onu belki de bir daha hiç görmemek olabilir mi? Her ihtimale karşı bana memleketteki adresini ver kat. İşte benimki, dur yazayım. Kat'ın adresini cep defterime yazdım. Arkadaşımla baş başa olduğum halde daha şimdiden ne kadar kimsesizim. Acaba onunla birlikte gitmek için ben de hemen kendimi ayağımdan vuruversem olmaz mı? Katın boğazından birden bir hırıltı çıktı. Yüzü yeşilimtırak sarı bir renk aldı. Gidelim diye söylendi. Hemen ayağa kalktım. Onu sırtıma alıp bir koşu tutturdum. Bacağı çok acımasın diye hep aynı tempoda yürümeye çalışıyorum. Boğazım kupkuru kesilmiş. Gözümün önünde her şey siyah ve kırmızı ışık benekleriyle karıncalanıyor. Ama hiç durmadan bir tempoda koşuyorum. En sonunda ilk yardım istasyonuna vardık. Varır varmaz da dizüstü çöktüm. Ama gene de katın sağlam bacağının olduğu yana çökmeye dikkat ettim. Birkaç saniye sonra gene doğruldum. Elim ayağım titriyor. Matramı güçlükle bulup ağzıma dayadım. İçmeye çalışırken dudaklarım bile titriyor. Ama gülümsüyorum. Katı kurtardım ya. Biraz sonra kulağıma çarpan seslerin karma karışıklığını çözmeye başladım. Bir hasta bakıcı çavuş boşuna zahmet etmişsin diyor. Hiçbir şey anlamadan yüzüne bakıyorum. Katı gösterdi. Çoktan ölmüş bu. Dediklerinden bir şey anlamıyorum. Baldırından vuruldu diyorum. O da var. Döndüm, gözlerim pek iyi görmüyor. Çünkü terler göz kapaklarımdan aşağı akmakta. Terleri silerek kata baktım, kımıldamadan yatıyor. Hemen bayılmış dedim. Çavuş hafif bir ıslık çaldı. Baygınlık değil bu. Ölmüş, kalıbımı basarım. Başımı sallıyorum. Olamaz, daha 10 dakika önce onunla konuşuyordum. Bayılmış olmalı. Katın elleri ılık, şakaklarını mataramdaki çayla uğuşturmak için ellerimi koltuklarının altından geçirdim. Parmaklarım katın başının arkasına değince kan içinde kaldı. Hasta bakıcı gördün mü diyerek dişlerinin arasından bir ıslık daha çaldı. Yolda gelirken benim haberim olmadan katın başına bir mermi parçası isabet etmiş. Başının arkasında bir tek küçücük delik var. Anlaşılan pek küçük bir parçaymış ama katı öldürmeye yetmiş. Yavaş yavaş ayağa kalktım. Çavuş öte birisini almak ister misin diye sordu. Evet der gibi başımı salladım. Çavuş verilecekleri bana verdi ama meraklanmış. Akraban filan değil, değil mi diye soruyor. Hayır, akraba filan değiliz. Değiliz. Yürüyebilecek miyim? Ayaklarım hala duruyor mu? Başımı kaldırdım, gözlerimi etrafta dolaştırıyorum. Kendim de dönüyorum. Bir çember, bir çember ki ben de orta yerindeyim. Her şey gene eskisi gibi. Yalnızca Stanislaus Kaczynski ölmüş. Sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. 12. Bölüm. Sonbahar geldi. Eski askerlerden pek kalmadı artık. Bizim sınıfımızdan olan 7 kişinin sonuncusu benim. Herkes barıştan mütarekeden laf ediyor. Herkes bekliyor. Bu lafların gene seraptan başka bir şey olmadığı ortaya çıkarsa kıyamet kopacak. Umutlar iyice ayaklandı. Gene kırılırlarsa ortalığın birbirine girmesi önlenemez. Barış olmazsa ihtilal olacak. Biraz zehirli gaz yuttuğum için 14 gün dinlenme verdiler. Bir küçük bahçede bütün gün güneşte oturuyorum. Yakında mütareke olacak. Buna şimdi ben de inanır oldum. O zaman hepimiz sılaya döneceğiz. Hayallerim buraya gelince duruyor. Daha ileri gidemiyor. Bütün hayal ve düşüncelerim aslında duygudan ibaret. Yaşamaya karşı bir açlık, bir sıla özlemi, kanın içine işlemiş bir özlem, bir kurtuluş sarhoşluğu. Yoksa ne bir amaç, ne de bir tasarı. Evlerimize 1916'da dönmüş olaydık, çektiklerimizin acısından ve kuvvetinden bir kasırga koparabilirdik. Ama şimdi geri dönersek yorgun, bezgin, bitik, köksüz, umutsuz kişiler olarak döneceğiz. Bundan sonra yolumuzu bulmamıza olanak yok. Ve kimse bizi anlamayacak. Çünkü bizden önce büyüyen kuşak bu yılları bizimle birlikte geçirdiği halde buraya gelmeden önce hayata atılmıştı. Şimdi gene o hayata dönüp savaşı unutabilecek. Bizden sonra büyüyen kuşak da bize yabancı, bizden başka olacak, bizi bir kenara itiverecek. Bizler kendilerimiz için bile fazlalık bir yük olacağız. Yaşlandıkça birkaçımız yeni yaşayışa alışacak, bazıları sadece boyun eğecek. Ama çoğumuz şaşkın, sersem bakınıp duracağız. Yıllar geçip gidecek ve sonunda çökeceğiz. Ama kim bilir, bütün bu düşünceler belki yalnız hüzün ve tasadan doğmadır da gene kavakların altında durup yapraklarının ışırtısını dinlediğim zaman toz gibi dağılıp gidecektir. Kanımızı tedirgin eden o özlem hiç geri gelmemecesine silinmiş olamaz ki. Hayatta bizi bekleyen bilinmez şaşırtıcı şeylerin hayali, geleceğin binlerce yüzü, rüyalardan ve kitaplardan yaratılan besteler, seveceğimiz kadınlara dair kulağımıza gelen fısıltılar. Bütün bunlar bombalar altında, umutsuzluk içinde, genel evlerde kaybolmuş olamaz ki. Ağaçlar alacalı bulacalı neşeli, çalıların üzerindeki böğürtlenler kıpkırmızı, köy yolları ufka doğru bembeyaz uzanıyor ve kantinler barış söylentileriyle arı kovanları gibi uğulduyor. Ayakta duruyorum, serin kanlıyım. Varsın aylar yıllar geçsin, nasılsa bana getirecek başka şeyleri kalmadı. O kadar yalnız ve o kadar umutsuzum ki onları korkusuzca selamlayabilirim. Bu savaş yıllarına göğüs germemi mümkün kılan hayat ellerimde, gözlerimde hala var. Ona boyun eğdirebildim mi? Bilmiyorum. Ama zaten var olduğu sürece o kendi yolunu bulur. Benim bütün iradem vız gelir ona. ...1918 yılının Ekim ayında vuruldu. Bütün cephe boyunca öyle durgun, hareketsiz bir gündü ki, o günkü ordu bildirisini bir tek cümleye sığdırabildiler. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Yüzü koyun düşmüştü ve yerde uyur gibi yatıyordu. Sırt üstü döndürdükleri zaman fazla acı çekmemiş olduğunu gördüler. Yüzünde öyle sakin bir ifade vardı ki bu sonuçtan hoşnut kaldığı bile sanılırdı. Son. Kitabın sonu. 21 Mayıs 2014. Sayfa 259.